Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 6. ayrım. Pansiyoncu kadın ümitsizlik içinde kumral saçlarını yakaladı ve kaygılı bir tavırla "Siz benim mahvuma sebep olacaksınız," dedi. "Ah, ne güzel olurdu. Birisinin mahvına sebep olmayı hep istemiştim. Louisciğim, sizin latif ve romantik bir yaratılışınız var." Steiner etrafına bakındı. "Bir parça kahveniz daha kaldı mı? Bir de içecek bir şey. Kahve mi, içki mi?" "Evet Louisciğim. Beni anlayacağınızı zaten biliyordum. Ah, siz ne latif bir kadınsınız. Duvardaki dolapta Slowitz'iniz var mı biraz daha?" Pansiyoncu kadın ümitsiz bir halde baktıktan sonra "Evet var," dedi. Steiner mükemmel diyerek dolaptan iki bardakla şişeyi aldı. "Siz de bir tane içersiniz değil mi?" "Ben mi?" "Tabii siz. Başka kim olabilir?" "İstemem." "Yo, olmaz Louisciğim. Haydi bakalım. Beni kırmayın. Yalnız içmek pek hoş değil. Haydi buyurun." Kadehi doldurarak kadına uzattı. Kadın tereddüt ettikten sonra aldı. "Hala bana göre hava hoş. Fakat burada kalmayacaksınız değil mi?" Steiner kadını yatıştırmak için "Sadece birkaç gün. Daha fazla değil. Siz bana uğur getiriyorsunuz. Bazı tasarılarım var da." Gülümsüyordu. "Haydi bakalım Louisciğim, şimdi kahveyi içelim." "Kahve mi? Hiç kahvem yok." "Haydi canım, işte şurada duruyor. Enfes olduğuna da bahse girerim." Kadın sinirli sinirli gülüyordu. "Ne yaman adamsınız. Hem benim ismim Louis değil, Terez'dir. Terez bir rüya kadar güzel isim." Kadın kahveyi getirdi. Bir bavulu göstererek "İhtiyar Seligman'ın eşyaları daha burada," dedi. "Bunları da ne yapacağımı bilmiyorum. Hani şu kırçıl saçlı Yahudi değil mi?" Kadın başıyla tasdik etti. "Öldüğünü duydum. Başka bir şey daha işitmedim. Bir kişi hakkında bundan fazlasına da lüzum yok ki. Çocuklarının nerede olduğunu biliyor musunuz?" "Nereden bilecekmişim? Ben bununla ne diye ilgileneceğim?" "Orası öyle." Steiner bavulu önüne çekti ve açtı. İçinden bir sürü makara ve renk renk tireler döküldü. İhtimamla sarılmış bir paket fotin bağı da vardı. Daha sonra bir elbise, bir çift ayakkabı, İbranice bir kitap, birkaç parça çamaşır, bir miktar kemik düğme, içinde bir şilinlik paralar olan küçük bir deri torba, iki dua kayışı ve kağıda sarılmış beyaz bir dua cübbesi çıktı. "Steiner, ne dersin Teres? Bütün bir ömür için pek fazla değil, değil mi?" diye sordu. "Bu kadar şeyi olmayanlar da var. O da doğru." Steiner İbranice kitabı karıştırdı ve iç kapağın arkasına sıkışmış bir pusula buldu. Dikkatle eline aldı. Mürekkeple yazılmış bir adresti bu. "Âlâ. Bu adresi soruşturacağım." Ayağa kalktı. "Terezciğim, kahve ve Slowitz için teşekkür ederim. Bu akşam geç vakit dönerim. Bana parterde avlu tarafından bir yer ayırın. En uygunu böyle bir yerdir." Çabuk savuşulur da kadın daha bir şeyler söylemek istiyordu. Fakat Steiner elini kaldırdı. "Hayır, hayır Louis. Eğer kapıyı açık bulamazsam bütün Viyana polisini getiririm. Fakat açık bulacağımdan eminim. Yersiz yurtsuzları barındırmak Allah'ın emridir." Buna karşılık gökyüzünde tam 1000 yıl en büyük lütuflara nail olunur. Arka çantamı da zaten bıraktım. Steiner gitti. Konuşmaya devam etmenin faydasız olduğunu ve geride bırakılan şeylerin bu orta halli insanların tecessüsünü fevkalade tahrik edeceğini biliyordu. Bıraktığı arka çantası kadını ikna için kullanacağı sözlerin hepsinden daha kuvvetli bir surette yerini sağlamlayacaktı. Bu arka çantası sessiz sedasız varlığıyla pansiyoncu kadının son direncini de kıracaktı. Steiner Sperler kahvesine gitti. Rus Çernikov'u bulmak istiyordu. Hapisteyken Steiner'in tahliyesini takip edecek ilk 2 gün içinde ve gece yarısından sonra bu kahvede birbirlerini beklemek için sözleşmişlerdi. Vatansız yaşamakta Ruslar Almanlardan 15 yıl daha fazla bir tecrübe sahibiydiler. Çernikov Steiner'e Viyana'da sahte belgeler satın almak mümkün olup olmayacağını araştırmayı vaat etmişti. Steiner bir masaya oturdu. İçecek bir şey ısmarlamak istiyordu fakat hiçbir garsonun onunla ilgilendiği yoktu. Kahvedekilerin çoğunda bir şey ısmarlayacak para olmadığı için böyle bir adet de yoktu. Sperler kahvesi karakteristik bir mülteciler lokaliydi. Tıklım tıklım doluydu. Birçokları sıraların ve sandalyelerin üzerinde uyumaktaydı. Ötekiler de arkalarını duvara yaslayarak yere uzanmışlardı. Kahve kapanıncaya kadarki zamanı bedavadan uyumakla geçiriyorlardı. Sonra da sabahın beşinden öğle üzerine kadar şurada burada dolaşarak kahvenin tekrar açılmasını bekliyordular. Çoğu aydın insanlardı. Burada hiç olmazsa biraz rahatlıyorlardı. Kareli elbise giymiş, yüz yuvarlak suratlı bir adam Steiner'in yanına oturdu ve fıldır fıldır dönen siyah gözleri ile bir müddet onu süzdükten sonra "Satacak bir şey var mı?" diye sordu. "Ziynet eşyası mesela, eski de olsa alırım. Para da peşin." Steiner başıyla hayır işareti yaptı. "Elbiseler, çamaşırlar, ayakkabılar da alırım." Adam gözlerini Steiner'den hiç ayırmıyordu. "Yahut da bir nişan halkanız bulunur." Steiner homurdanarak herifi tersledi. "Seni leş kargısı seni, defol oradan." Perişan mültecilerin son birkaç parça eşyasını da birkaç kuruş karşılığı kapatmak isteyen alıcılardan nefret ederdi. Steiner uçar gibi önünden geçen bir garsona seslendi. "Şşt, bir konyak getirsene." Garson şüpheli şüpheli bakarak yaklaştı. "Avukat mı dediniz? Bugün iki tane var. Şu köşede oturan Berlin Meclisi Mahkemesi'nden avukat Silber'dir. Bir şilin müşavere ücreti alır. Kapının yanındaki yuvarlak masada da Münih Vilayet Mahkemesi müşaviri Epstein oturuyor. İstişareyi yarım şiline yapıyor. Aramızda kalsın ama Silber daha iyidir." "Steiner, ben avukat değil, konyak istiyorum," dedi. Garson elini kulağına götürdü. "Sakın yanlış anlamış olmayayım. Bir konyak mı dediniz?" "Evet, malum içki. Eğer bardak küçük olmazsa daha makbule geçer. Baş üstüne, affedersiniz. Biraz ağır işitirim de, hem de böyle şeylere pek alışık değilim. Çünkü burada kahveden başka bir şey de pek içilmez." "Âlâ, öyleyse konyağı kahve fincanı içinde getirin." Garson konyağı getirdi fakat masadan ayrılmadı. Steiner "ne var?" diye sordu. "Yoksa nasıl içtiğime mi bakmak istiyorsunuz? Parayı peşin alırız da burada başka türlü yürümüyor. Yoksa iflas ederdik." "Ya, sahi hakkınız var." Steiner parayı verdi garson. "Fazla veriyorsunuz," dedi. "Fazlası da sizin bahşişiniz." "Bahşiş mi?" Garson bahşiş kelimesini adeta yutkunur gibi tekrarladı. Sonra da duygulu bir tavırla "aman ya Rabbim," dedi. "Böyle bir şeyi burada görmeyeli yıllar var. Çok teşekkür ederim bayım." İnsan nihayet kendini insan sırasına koyuyor. Birkaç dakika sonra Rus'un kapıdan girdiği görüldü. Hemen de Steiner'i görmüştü, geldi yanına çöktü. "Sizin Viyana'dan gittiğinizi sanmaya başlamıştım, Çernikov." Rus gülüyordu. "Bizim ipimizle kuyuya inilmez. İstediğiniz her şeyi sağladım." Steiner konyağını sonuna kadar içti. "Vesikaları bulabildin mi?" "Evet, hatta çok mükemmel. Uzun zamandır bu kadar mükemmel sahte belge görmemiştim." Steiner, "buradan gitmem lazım," dedi. "Belgelere ihtiyacım var. Her gün böyle bin türlü sıkıntı içinde yaşamaktansa sahte bir pasaport yüzünden deliğe girmeye çoktan razıyım. Nasıl bir şey buldunuz?" "Hallebar'da gitmiştim. Orada bu işlerden anlayan insanlara rastlamak kabildir. Tıpkı 7 yıl evvelki gibidirler. Onlarla güvenle iş görebilirsiniz. Her neyse, şimdi en ucuz sahte vesika 400 şilingden aşağı değil. Bu miktarla ne almak kabil? Ölmüş bir Avusturyalının pasaportu daha 1 yıl geçerli." "Ya, 1 yıl sonra?" Çernikov Steiner'e baktı. "Yabancı bir memlekette belki de uzattırılabilir. Ya da işten anlar birisi tarihi değiştirir." Steiner kabul etti. "Ölmüş 2 Alman mültecisinin pasaportları da var. Fakat her biri için 800 şilin isteniyor. Hakiki kadar mükemmel taklit edilmişleri ise 1500'den aşağı almaya imkan yok. Bunu da size ben tavsiye etmem." Çernikov sigarasının külünü silkti. "Milletler Cemiyeti'nden şu sırada bir şeyler bekleyemezsiniz. Pasaportsuz gizli seyahat de imkansız. Vaktiyle bizim pasaportları temin eden Nansen öldü." "Steiner, demek 400 şilin," dedi. "Bende ise 25 şilin var. Pazarlık kabil sanırım. 350'ye olur. 25 şiline karşı büyük bir değişiklik değil. Fakat ehemmiyeti yok. para bulmaya bakmalıyım. Helle Bart nerede? Rus cebinden bir pusula çıkardı. İşte adresi. Aradaki garsonun adı da yazılı. Sen işi çıtlatırsın. O adamları bulur getirir. Bu iş için 5 şilin alıyor. Âlâ. Hele bir bakayım nasıl yapacağız. Steiner pusulayı ihtimamla sakladı. Benim yüzümden zahmete girdin Çernikov. Çok teşekkür ederim. Rus. Yok canım der gibi kolunu salladı. Aman rica ederim. Elde olduktan sonra seve seve. Hepimizin aynı duruma düşmesi her gün için kabil. Steiner işte böyle diyerek ayağa kalktı. Sizi tekrar burada arayıp bilgi veririm. Pekala, bu saatlerde hemen ekseri buradayım. Şu karşıda oturan kıvırcık saçlı adamla satranç oynarım. Güney Almanya satranç şampiyonudur. Böyle bir otorite ile normal zamanlarda oynayabilmek mutluluğunu dünyada aklıma getirmezdim. Çernikov gülümsüyordu. Satranç benim en büyük zaafımdır da. Steiner öyle der gibi başını salladı. Sonra da sırtlarını duvara yaslamış ve ağızlarını bir karış açmış oldukları halde yol üstünde uyuklayan genç adamların üstünden atlayarak kapıya doğru yürüdü. Vilayet mahkemesi müşaviri Epstein'in masasında şişko bir Yahudi karısı vardı. Ellerini önünde kovuşturmuş olan kadın gayet önemli bir tavırla kehanetler savuran Epstein'i pek mühim olmayan bir ilaha bakar gibi süzmekteydi. Masanın kadından tarafı olan kısmında yarım şilin duruyordu. Epstein'in kıllı ve büyük eli pusuya yatmış bir örümcek gibi paranın ta yanı başına kadar sokulmuştu. Steiner dışarıya çıkınca derin derin nefes aldı. Kahvenin yoksulluk ve ölüm kokan atmosferinden sonra gelen bu yumuşak gecenin serinliği şarap kadar hoştu. Buradan gitmeliyim diye düşündü. Ne pahasına olursa olsun buralardan uzaklaşmalı. Saate baktı. Geç olmuştu. Buna rağmen manitacıyı bulmayı bir denemeye karar verdi. Herifin her vakit gittiğini söylemiş olduğu küçük bar hemen de boş gibiydi. Yüksek bar iskemlelerine oturmuş 2 kız vardı sadece. Bu malın gözlerinde nikel çubuklara tünemiş papağanlara benzeyen bir hal vardı. Steiner tezgahtaki adama sordu. Fred buraya uğradı mı? Tezgahtaki Steiner'i dikkatle süzdü. Fred mi? Ondan ne istiyorsunuz ki? Hiç, beraber dua edecektik de başka ne isteyebilirim ki dostum? Tezgahtaki bir müddet düşünüp taşındıktan sonra 1 saat önce gitti dedi. Tekrar gelir mi? Ne bileyim ben. Âlâ, o halde bekleyeceğim. Bana bir vodka verin. Steiner 1 saat kadar bekledi. Paraya tahvil edebileceği her şeyini düşündü. Fakat 80 şilinden yukarı bir türlü çıkamadı. Kızlar ona şöyle bir bakmışlardı. Bir müddet daha oyalandıktan sonra ayaklarını sürüye sürüye çıkıp gittiler. Tezgahtaki fincan içinde zar atıyordu. Steiner'e sordu. Beraber atalım mı? Ne duruyoruz? Zarlar atıldı ve Steiner kazandı. Devam ettiler. Steiner üst üste 2 defa da zarları tam oturttu ve talihim varmış dedi. Öteki talihine hiç diyecek yok diye cevap verdi. Yoksa müneccim misiniz? Ben de farkında değilim. Bir aslana benziyorsunuz. Hiç olmazsa bahtınız aslan burcuna rastlamış. Bu işlerden biraz anlarım. Son partiyi mi oynuyoruz ha? Fred bu saatten sonra gelmez artık. Bu saatte geldiği hiç görülmüş değildir de. Sakin oynamak için iyi uyuması lazımdır. Tekrar zar arttılar ve Steiner tekrar kazandı. Tezgahçı dediğinin çıktığından memnun bir tavırla ben demedim mi dedi ve 5 şilini ona doğru itti. Siz kuvvetli bir arslansınız hem de kuvvetli bir Neptün'ünüz var sanırım. Hangi ayda doğdunuz? Ağustos'ta. O halde tam bir aslansınız. Bu ayda doğanların talihi çok parlak olur. Bu yüzden balta girmemiş bir orman dolusu aslanı üstüme saldırtıyorum. Steiner bardağını sonuna kadar içti. Burada olduğumu ve onu sorduğumu Fred'e söyler misiniz? Yarın tekrar uğrarım. Âlâ. Steiner pansiyona döndü. Yol hayli idi ve caddeler bomboştu. Gökyüzü yıldız içindeydi. Havada duvarların şurasında burasından taşan yeni açmış leylakların keskin kokusu vardı. Steiner ulu tanrım diye aklından geçirdi. Yoksa Marimi ömrünün sonuna kadar göremeyecek miyim? Kern, Wenzel alanı yakınındaki bir ecza deposundaydı. Vitrinde babasının laboratuvarı yapımı birkaç şişe tuvalet suyu görmüştü. Far, tuvalet suyu diyerek eczacının raftan getirdiği şişeyi elinde çevirdi. Bunu nerede buldunuz? Eczacı omuzlarını silkti. Çoktan aklımdan çıktı. Almanya'dan gelir. Biz alalı epey oldu. Bu şişeyi almak mı istiyordunuz? Sadece bu bir tane değil, 6 tane isterim. 6 tane mi? Evet, şimdilik 6 tane. Sonra daha fazla alırım. Böyle şeyler satarım da şüphesiz tenzilat yapmayı unutmazsınız. Eczacı Kern'e baktı. Ve mülteci misiniz? Diye sordu. Kern şişeyi tezgahın üzerine koydu ve sinirli sinirli. Size bir şey söyleyeyim mi dedi. Bu suali siviller sorduğu zaman kızıyorum artık. Hem de cebimde ikamet müsaadem varken. Eğer bana ne tenzilat bırakacağınızı söylerseniz daha makbule geçer. %10. Alay mı ediyorsunuz? Bu kadarcıkla ben ne kazanırım? Yanlarına gelmiş olan dükkan sahibi şişeleri %25 ile alabilirsiniz dedi. Hatta miktarı ona çıkarırsanız %30 bile olur. Eğer bu topanlardan kurtulacak olursak pek sevinirdim. Kern hakaret görmüş bir tavırla adama baktı. Tapon şeyler mi? Bu marka çok nefis bir tuvalet suyudur. Siz bunun farkında değilsiniz galiba. Dükkan sahibi parmağı ile bir kulağını temizliyordu. Öyle olsun. O vakitte %20 tenzilata hiçbir diyeceğiniz yoktur sanırım. %30'dan aşağı tenzilat kabul etmem. Hem kalitenin tenzilatla ne alakası var? Siz bana %30'u verirsiniz. Fakat bu yüzden sattığınız malın kalitesi iyi veya fena olmaz. Eczacı dudaklarını büzdü. Bütün tuvalet suları aynıdır. Fakat reklam yaptıranlardan başkası iyi değildir. İşte İşin bütün sırrı bu. Kern adama baktı. Bu marka için artık reklam yapılmayacağı muhakkak. Çünkü işleri hiç de yolunda gitmiyor. Bundan dolayı %35 tenzilat tam hakçası olur. Dükkan sahibi %30 diye tekrarladı. Arada sırada soranlar oluyor. Eczacı Bay Breck dedi. Bana kalırsa bir düzine almak şartıyla %35'ten bırakalım. Çünkü arada sırada bu markayı hep aynı adam soruyor. Zaten onun da bir şey satın aldığı yok. Bu suyun formülünü satmak istiyor bize. Breck elleriyle Allah saklasın der gibi bir işaret yaparak formülünü mü? Dedi. Bir de bu eksikti. Kern kulak kabarttı. Formül mü? Bunu size satmak isteyen kim acaba? Eczacı güldü. Vaktiyle bu markayı yapan laboratuvarın sahibi olduğunu söyleyen birisi. Tabii hiçbiri doğru değil bunların. Bu mülteciler neler yumurtlamazlar ki? Kern nefesinin bir an kesilir gibi olduğunu sandı. Adamın nerede olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Eczacı omuzlarını silkti. Galiba adresini bir yere sakladık. Birkaç defa bırakmıştı bize. Ne yapacaktınız? Bahsettiğiniz adam benim babam olacak. Dükkan sahibi ve eczacı Kern'i hayretle süzdüler. Nihayet eczacı sordu. Sahi mi söylüyorsunuz? Öyle sanıyorum. Ben de uzun zamandan beri kendisini arıyordum. Dükkan sahibi ecza deposunun nihayetindeki bir yazı masasında çalışan bir kadına seslendi. Berta, hani bize tuvalet suyu formülünü satmak isteyen birisi vardı ya, onun adresi hala duruyor mu? Kadın oturduğu yerden cevap verdi. Bay Stran mı yoksa birkaç defa gelip giden şu budala herifi mi soruyorsun? Dükkan sahibi hay Allah müstahakını versin dedikten sonra ezile büzüle Kern'e baktı. Affedersiniz. Sonra hızla arka tarafa doğru yürüdü. Eczacı adamın arkasından alaycı alaycı söylendi. İnsan müstahdemlerinin koynuna girerse işte böyle olur. Dükkan sahibi bir müddet sonra elinde bir pusula ile ofluya pufluya döndü. İşte adresi Bay Kern isminde birisi. Sigmund Kern. Babamın ta kendisi. Adam pusulayı Kern'e uzattı. Sahi mi söylüyorsunuz? İşte adresi. Son defa buraya geleli 3 hafta oldu. Biraz evvelki münasebetsizliği hoş görün. Anlarsınız ya. Ne önemi var? Şu anda hemen gitmekten başka bir şey düşündüğüm yok. Şişeleri almak için sonra yine geleceğim. Tabii, tabii acelesi yok. Kern'in babasının oturması muhtemel bulunan ev pazar yerinin yakınındaki Tuzurova Uluç sokağındaydı. Ev karanlık ve küf kokuluydu. Islak duvarların ve kömür dumanının neşrettiği bir koku her yere sinmişti. Ken merdivenleri yavaş yavaş çıkıyordu. Gerçi tuhaf bir histi. Fakat babasını uzun bir ayrılıktan sonra tekrar görmekten gelen bir korku besliyordu. Hiçbir şeyin daha iyi olamayacağı kanaati ta içinde yer etmişti. 6. ayrımın sonu sayfa 60. Devamı 7. ayrımda.